Ayrım 5. Çöküş, Mahşerin Yalnızı, Cavit Kırcı. Sayfa 44. Bir gün Beyoğlu dönüşü Mario'yu ziyarete gittim. Dükkanının önünde gördüğüm Mario elinde bir mecmua tutuyor ve okuyordu. Ecnebi olmasına ecnebi olan bu İtalyan, harp zamanında karşı tarafımızda olan İtalyan milletinden de olsa Osmanlı tebaasına geçmiş, lakin dinini değiştirmemiş bir Katolik Hristiyandı. Onun kara kaşlı, kara saçlı, kara gözlü, orta boylu, orta ağırlıklı ve Türk insanına has sıcak görüntüsünü gören herkes kendisini bir Türk sanırdı belki. Bir tek başına fes takmaması veya serpuş, sarık bağlamamasıyla aykırılığı ortaya çıkıyordu. Her ne kadar bize has birçok meziyeti bünyesinde barındırsa da aldığı kültürün etkisiyle o farklı bir medeniyetin çocuğu olduğunu düşünce ve hareket tarzıyla belli ediyordu. Onun yanına gelip de muhabbet etmekten hoşlanıyordum. Belki de bizim Müslüman Türk dünyasından farklı bir dünyadan gelmesinden kaynaklanacak şekilde farklılığı sayesinde onun yanında özellikle dış dünyaya karşı ve bazen de bizim yaşantımıza karşı farklı ufuklarım oluşuyordu. Yine bugün de öylesi bir şey olacağını bekliyordum, yanılmadım. Mario elindeki mecmuayı okurken gözlerini fal taşı gibi açıp da söyledi, şu işe bakın, Trablus'ta tayyare kullanmışlar ve havadan yere bomba bırakmışlar. İnsanlık tayyareyi öğreneli daha 7 bilemedi 8 sene oldu ki şimdi de harp sahasında tayyare kullanılmış. Hem de ilk defa sözleriyle öğrendiğim harp sahasında tayyarelerin ilk defa kullanılmasının bende uyandırdığı dehşetle karışık o korkuyu da hiç unutmam. Bu müthiş bir hadiseydi. O an öğrenmek istedim bu müthiş işi yapan faili. Aslen bir Cenovalı İtalyan aileden olan ve doğduğundan beri memleketimizde yaşayan Mario'nun elinde bulunan Avrupa'yı mecmuayı bir rica ile aldım ve mecmua okumaya yetecek kadar kafi olan Fransız camlı okudum. Yanlış tercüme etmiyorum değil mi Mario? Haber metnindeki ifadeye göre askerimizin üzerine İtalyan pilot Giulia Gavotti tarafından bombayla taarruz edilmiş. Doğru. Bu fevkalade bir şey. Gökten yere doğru bir taarruz. Haberde bildirildiğine göre hükümetimiz bu taarruzu protesto etmiş. Şu halde tarihte ilk hava taarruzuna biz maruz kalıyoruz. Ama ilk hava taarruzuna protestoyu da biz yapmış oluyoruz. Bir de tüfek ateşiyle bir tayyare düşürmüşüz. Bu da bizim dünya tarihindeki ilk hava savunmasını yapıp da bir hava aracını ilk düşürenler olduğumuzu gösteriyordu. O halde Mario, bunlar harp sahasında uygulanan yenilikler olmuyor mu? Hem de fena yenilikler. Evet, fena yeniliklerdi ama düşman kavramını en iyi ifade edilen yenilik aslında bende uyandırdığı tesirden dolayı adına propaganda denilen faaliyetle yapılan yenilikti. Zira yine tayyareden ilk kez bildiri atılarak Trablus'taki, Bingazi'deki din kardeşlerimizin aklını çelmek istemişlerdi. İşin bu kısmını yine de Mario ile açık açık konuşmak istemedim. Her ne kadar bizden biri gibi de olsa yine de gibiydi işte. Trablusgarp Harbi'nden az önce Zeydi imamları meselesiyle çıkan Yemen isyanı ile Zeydi imamları meselesinden bir yıl kadar önce başlayan Arnavut isyanı dikkate alınırsa herhalde İtalyanlar pekala netice alabileceklerini düşünüyordu ve bu da aslında insanı kahrediyordu. Öyle ki Yemen isyanına gönderilen askerler olmasaydı İtalya'ya mukavemetimiz daha kavi olurdu. Bu tespit ile bende oluşan kahır duygusu öyle bir öfkeye yol açıyordu ki şu Yemen'deki Araplara karşı. Lakin memleketin çeşitli yerlerindeki hatta İstanbul'daki sıradan insanların dahi böylesi bir sebepten dolayı Trablusgarp'ta fena duruma düşmemizin sebebini anlamaya yönelik böylesi bir bilgisi bile yoktu ki ilgisi de olsun. Bu düşünceler içerisindeyken elime nereden geçtiğini anlamadığım bir başka mecmuada İtalyanlar tam bir akıl çeldirme iradesiyle tayyareden attıkları bildiriyle şöyle diyorlardı. Trabluslu Araplara, bizimle gelmek için ne bekliyorsunuz? Camilerinizde ibadet etmek arzusunu duymuyor musunuz? Ailelerinizle sakin yaşamak istemiyor musunuz? Bizim de kitabımız var. Biz de namuslu ve dindarız. İtalya babanızdır. Çünkü memleketimiz anneniz Trablus'la evlenmiştir. Ne fena ve ne fettan bir mesajdı bu mesaj. Lakin ne demişler işte? Düşman. Aslında farkında olmadan bize de dinimiz olan İslam adına bir aymazlığa gidecek bir kapı açıyorlardı. Evet, camilerimizde ibadet edebilecektik. Ailelerimizle sakince yaşayacaktık. Karşılığında da bu savaş bitecekti. Ne pahasına? Ehli salibin egemenliğini kabul etme karşılığında. Ne onursuzca. Nitekim Trablus'un onurlu müminleri amansız bir gerilla harbine girişmişlerdi bile. Hani su uyur, düşman uyumaz ya, bizim neslimiz düşmanın ne olduğunu bu harpte iyiden iyiye öğreniyordu. Anladık ki düşman uyumazdı, o halde onu düşmanı, tesirsiz kılmanın yolu bizim de uyanık kalmamızdan geçiyordu. Biz bu harp yıllarında yalnızca harici düşmanları değil, bizi din kardeşliği ile de yanıltan Müslüman unsurların yaptıkları isyanlarla oluşan hayal kırıklıklarını da öğreniyorduk. Yediğimiz her darbe uyanıklığa doğru giden bir yol oluyordu. Lakin bir yandan da her ne kadar isyanları görsek de onlara hain yaftası vurmada aceleci değildik. Zira birçok şeyi cehaletten yaptıklarını biliyorduk veya biz öyle sanıyorduk, öyle inanmak istiyorduk. Trablusgarp Harbi, Sultanahmet devrindeki o uzun sınırlar dışı sulh yıllarının bitimi manasına gelen harpti ve bize çok şeyler öğretmişti. Eğer öğretemediyse bile öğrenme yolunda en azından bende bir irade oluşturmuştu. Kaldı ki uzaklarda cereyan eden bu harp hakkında teknik bilgi almak pek mümkün görünmüyordu. Ama saldırı altında olduğumuz düşüncesi bizi ya da beni uyandırmıştı. O uyanışın öğrettikleri çok değerliydi. Belki de bu yüzden bu harp her ne kadar uzakta olursa olsun dikkatimi çekmişti. İşte bizler harbin içinde Fısıltı gazetesinin hizmetleriyle üç isimden haberdar oluvermiştik. Trablus komutanı Kurmay Albay Neşet, Bingazi komutanlığı komutanı Kurmay Binbaşı Enver ve Derne komutanlığı komutanı Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal. Bu fevkalade işler yapan zabitler buralara zaten zar zor gelmişler ama yerde halkın da desteğiyle işin üstesinden gelmişlerdi. Mesela Mustafa Kemal, gazeteci Şeref Bey takma adıyla güya gazetecilik için gelmişti. Böylesi fevkaladeliklerin yaşandığı günlerde Aydın takımı cılız sesler çıkaran bir halin içindeydi. Aydınlar neredeydi? İstanbul'da bir hükümet vardı, lakin harp, isyan ve Balkanlar arasındaki hareketlerin içinde pek de kadir değildi. Hükümet neredeydi? Sultan neredeydi? Trablusgarp Harbi'nin ve Balkanlardaki hareketlerin oluşturduğu bu sualler içerisinde matbuata bir aydı tutuldum. Deli gibi mecmua ve gazete okuyordum. Sayfa sayfa, yazar yazar okumadığım kalmıyordu. Heyhat, adeta onlar da susmuş gibiydi. Bildik mevzulara el atıyorlardı ya da ben öyle sanıyordum. O kadar çok okuyordum ki neredeyse yazılan her şeye vakıf olmuş gibiydim. Bu nedenle başkaları için yeni sayılabilecekler benim için çoktan eskimiş oluyordu. Matbuata olan ilgim sayesinde Beyazıt kahvelerini de tanımaya başladım. Bir zaman sonra Beyazıt ruhunu doyurmaya başladığım mekan oluvermişti. Anladım ki girdiğim bu yeni süreç için bir zamanlar şuursuzca Beyoğlu'nda aradıklarım boşunaymış. Günlerden bir gün mesai yokken Beyazıt'a gittim. Tatil günüydü. Halbuki eskiden olsaydı kesinlikle Ahmet Sari ile birlikte bu vakitler ya Haliç'e ya Kanlıca'ya veya Boğaz'a giderdik. Oysa şimdiki halimle o zamanlar ne denli vurdum duymaz yaşadığımızı anlıyordum. Bir cebimde İkdam gazetesi ve elimde tesbih ile Cağaloğlu'na doğru yokuşu tırmanmaya koyuldum. O günlerde ikdamı açık ederek Baba Ali'de yürümek pek akıl kârı değildi ya. Dikkatsizlik mi desem yoksa cehalet mi desem? Zira ikdam cemiyete, daha doğrusu fırkaya, yani İttihat ve Terakki'ye karşıydı, muhalifti. Fakat benim arayış içindeki benliğim için en iyi yol göstericiler de biraz bu muhalif olanlar oluyordu. Bu cesur gazete Hamit zamanında sansür yapılan günlerde sansür memurlarına karşı duracak kadar cesurca davranabilmişti ya. Ben de belki onun bu cesur tavrından etkilenmiştim. Belkisi fazla o dik duruşa karşı içimden bir vefa besliyordum. Lakin ikdamı o vefaya binaen değil, gazetecilik yaptığı veya en azından yapmaya çalıştığı için alıyordum. Bu arada Bab-ı Ali'den geçerken göz ucu ile hükümet binamıza baktım. Bu fevkalade günlerde vaziyet nasıl diye. Görünen oydu ki Bab-ı Ali sakinleri epeyce bir korku içindeydiler. Zira etrafta 15-20'den çok üniformalı inzibat ile sayısı kestirilemeyecek kadar üniformasız simitçi, boyacı, macuncu kılığında inzibat doluydu. Bab-ı Ali'nin bu tedbiri aslında hoşuma da gitti. Artık okuya okuya bu tip hükümet hamlelerini anlar olmuştum. Eskiden olsa anlamaz, saf saf o insanları esnaf sanırdım. Biraz daha yürüyünce Meserret Oteli'ne yakın bir yerlerde elinde sigarası ile iri kıyım bir tipe rastladım. Bunun memura benzer bir hali yoktu. Lakin bahsettiğim zevatı süzüp duruyordu. Zaman zaman kimileriyle göz göze geldikleri de belli oluyordu. İşte o zaman içime bir kurt düştü. Bunlar inzibat değil de yoksa cemiyetin adamları mıydı? Memleketteki gürültünün ve aydın sessizliğinin içinde cemiyet suskundu. Oysa ki cemiyetin herkesten çok konuşmasını beklerdim. Bu iri kıyıma biraz daha yanaşarak yürümeye karar verdim. Ben tam ona yaklaşmışken elini cebine attı ve ''More ver bir kibrit'' deyiverdi bana. O anda yüreğim ağzıma geldi. Hem elini cebine atması hem bu Arnavut aksanı beni ürküttü. Zira duyardım ki İstanbul'un yeni efendileri bu Arnavut ve Çerkezlerden epeyce bir fedai kullanırlarmış. Kibriti gayri ihtiyari verdi. İri kıyım durmadı konuştu. ''Havada pek güzel, bu havada yokuş insanı yorar be more, ben bile düşünürken sirkeciye inmeyi.'' ''A Beyzade sen ne diye gidersin şimdi o bitli han yatağına?'' dedi. Ne diyeceğimi şaşırdım. Benim şaşkınlığım daha geçmeden o anda gürültülü biçimde iki otomobil geçti. ''Abe bulmuşsunuz tabi Salih'i, gezin bakalım. Daha düne kadar neydin be ya Salih?'' Salih sözüyle birden arabaya baktım. Arabadakilerden birisi bizim Ahmet Salih'ti. Ahmet Salih yanında bulunan ve başında bonesi olan iki ecnebi hatunun yanında gidiyordu, yalnız da değildi. Öndeki arabada Beyoğlu eğlencelerinden tanıdığım Avusturya sefirinin birinci katibi de vardı. Anlaşıldığı kadarıyla Ahmet Salih onlarla birlikteydi. Ahmet Salih bu Balkan Mahreçliği de tanıyordu demek ki, ya da Balkan Mahreçli onu. ''Sağ olasın be Beyzade, bu havada ne çok tütün sarar ne çok sigara içer bir insan.'' ''Eyvallah'' diyerek yürüdüm gittim. Gittim ama korkumdan yüreğim de ağzımdaydı hani. Zira o günlerde gazeteci Ahmet Samim, Bahçekapı'da yanında yazar arkadaşı Fazıl Ahmet olmasına rağmen vurularak öldürülmüştü. Bu olayı hatırlayıp da bu iri kıyımın taassudundan kurtulunca Beyazıt kahvelerinin birine oturdum. Taburemi çektim ve bir çay söyleyip gazetemi okumaya başladım. Gazete iki gün önceki Yemen isyanı ile ilgili bazı hadiselerden bahsediyordu. Yemen'de İmam Yahya Eritre üzerinden gelen İtalyan saldırılarının da etkisiyle sulh ve ittifak yoluna gitmişti. Kim bilir böylece ıslahat yolundaki talepleri karşılanmadığı halde müşterek düşman vasıtasıyla Yemen ebediyen bizim olacaktı. Sulh beni mutlu kılsa da Yemen Araplarına kızgınlığım bitmiyordu. Bu sırada yanımdaki masada ateşli bir tartışma yaşanıyordu. Gerçi İstanbul'da bugünlerde her şey ateşli yaşanıyordu ya, bunlar yalnızca ateşli yaşamıyor bir de konuşuyorlardı. Ateş çıkacak diye korkmadım da değil. Zira bugünlerde İstanbul'da niceleri ateşle yani tabanca ile öldürülmüştü. Birbirleriyle konuşurlarken birden fesli ve düzgün giyimli olan parlayıverdi.
''Efendim sizin din dediğiniz şey pek mukaddestir. Bizler ta ki ilk mektep öncesinde yüce dinimizin tedrisatına başlarız. Onun ile yoğruluruz. Lakin bu başka bir hadisedir. Bu milli bir mevzudur ve dini hakikatlerin dışındadır. Dini mübini alınca Pek iyi bilirsiniz ki bu husustaki hassasiyetimiz fevkaladedir. Lakin zannedildiği üzere rabıtamız bu hususta pek de öyle kuvvetli değildir. Şayet öylesi olsaydı şu Arnavut ve Arap isyanları yaşanmazdı. Demem o ki ceddimiz Fatih'in şu şehri sitane olan İstanbul'un fethi sonrası bir hacı babanın hünkârım, siz bu şehri benim dualarımla aldınız lafzına karşılık olarak söylediği, doğru dersin baba, doğru dersin dedikten gayrı kılıcının kabzasını tutarak bunun da hakkını yeme konuşmasında verdiği derste olduğu gibi rabıtamızı kuracak yek kuvvet Cenab-ı Hak'tır. Lakin Allah'ın biz kullara verdiği iradeyi de bir mistisizm içinde eriterek şeytani bir miskinliğe de bürünmeyelim.
Onun bu ateşli nutkuna sakallı olan Fesli sakince cevap verdi. Doğru dersin Sabit Bey kardeşim. Bizler ilk mektep öncesinde dini tedrisatını alabilecek kadar dini tedrisat hususunda hassas bir milletiz. Lakin bizlerin itirazı şudur ki asıl mevzu işin ibadet kısmı değildir. İşin aslı dinimizi yaşamaktır. Yoksa her şey bir şekilden ibaret kalır. Düzgün giyimli olan yine aynı ateşli edayla tekrar parladı.
Efendi işte biz de onu diyoruz ya. Her şey şekilde kalıyor, bu da bizi haklı kılıyor. İşte İslam milletlerinin bize karşı olan tavırları ortada.
Sakallı aynı sükuneti muhafaza ederek devam etti. Değil işte efendim, çare ittihadı İslam'dır. O asiler var ya hani sizin şikayetçi olduklarınız, işte onlar İslam'ın ruhunu doğru kavrayabilmiş değillerdir. Halife-i Ruh-i Zemin Efendimiz'e isyan etmenin böylesi bir dünya dengesinde ne manası vardır ki? İşte onlar Kur'an'ın ruhunu anlamayan veya bilmeyen cahillerdir ya da halk güruhlarının fettan siyasilerce kışkırtmasına tabi olanlardır. Biz İslam birliğini savunuruz. Düzgün giyimle aynı öfkeyle cevap verdi.
Bunlar boş umutlar efendim. Bak Arnavutlara isyan ederler. Bak Yemen'e isyan eder. Ama biz tam Müslümanlar olan İslam'ın her zaman fedakar milleti olan Türkler yine de onları savunuruz. İşte Trablus'a giden cengaverlerimiz, duydun değil mi? Ne kahramanca gittiler, ne çarpıştılar orada. Binbaşı Mustafa Kemal Bey'in gazeteci Şeref Bey mahlası ile oralara ancak gidebildiğini söyledi bize Ahmet Efendi.
Bu ateşli nutuktan sonra da sakallının o Arnavutlar Katolik Arnavutlardı sözüne aldırmayan bu düzgün giyimli genç oralı bile olmayarak hesabı da ödeyip çekti gitti. Onun gitmesiyle kalabalık da bir hayli moral bozukluğu içinde kalktı ve her biri bir köşeye dağılarak gitti. Ben de arkalardan onlara şaşkın şaşkın baka kaldım. Bu sırada yanı başımda bir ses duydum. Ne oldu şimdi? Hiç. Başı başına birbirleriyle küstüler. Halbuki tanırım hepsini. Genç olanın adı Mahmut. Mahmut Sabit. Darül Fünun talebesidir. Pek de haksız sayılmaz ya. Sakallı olan Rahmi Ağa'dır ki medreseden de eğitimli tapu kalemiyken zahire tüccarlığına başladı. O da haksız sayılmaz aslında. Bana mı dediniz birader?
Yok canım, konuşurum ben ara sıra, ortaya dedim. Ama baktım ki çok etkilendim konuşulanlardan, sana diyeyim dedim.
Demek onları tanıyorsunuz öyle mi?
Öyle.
Hep böyle midirler?
Değillerdi. Lakin olan bitenler karşısında bir vakit patlayacağı belli olan bir hava oluşmaya başlamıştı. Bunlar münevver insanlardır. Bunların karnı akıllarıyla doyar. Yani bunlar kafa yorarlar. Olan biten karşısında zaten var olmaya başlayan fikir ayrılıkları iyiden iyi artmıştı. Patlayacağı belliydi ya, işte patladı. Daha da bir araya gelmezler artık. Baksana ayrılırken bile iki tanesi bir arada aynı yöne gitmedi. İşte bu memleketin de alacağı haldir aslında.
Nereden bildin?
Nereden mi bildim? Bir güldü, sonra sözüne devam etti. Evlat, İlk meşrutiyeti, daha doğrusu sonrasındaki birçok hadiseyi ben bu meydanda Beyazıt'ta gördüm. Gençtim o zamanlar, hatta yeni yetme. İlk mektep talebesiyken merhum babam. İkinciyi de gördüm, talebeleri tanıdım. Bu ayrılık mikrobunu tıbbiyeden de harbiyeden de mülkiyeden de tanırım. Hep buraya gelir onlar. Uzunca bir vakittir kuluçkadaydı bu ayrılık vakti. Şimdi yumurta oldu da yumurta bile kırıldı. Lakin bu şaşkınlar boşu boşuna birbirlerine bileniyorlar. Onların akılları işin farkında. Bakma sen o sakin duranlara. Hiçbiri ahmak değil de zahir o yüzden sakinler. Anlamadın değil mi?
Anlamadım.
Anlamadığını anladım zati. Mebuslardan, mollalardan, ulemadan, muharirlerden söz ederim beyzadem. Hani sessizler ya, millet de onlara kızgın. Sen de kızgın mısın yoksa?
Bilmem.
Kızma kızma, onlar da bilir olanı biteni. Memleketin içinde neler olup biter bilirler aslında. Bilirler de güç yetiremezler işte.
Nasıl yani? Memlekette devletin gücünün yetmemesi diye bir şey mi olurmuş? Devlet bu.
Devlet demek önce güç demek. Sözünü dinletir devlet dediğin. Bak hele beyzademize pek de haşin. Doğru dersin de o senin gönlünden geçen ya da nasıl derler münasip olanı o. Münasibi o da hakikati o mu? Balkanlarda olup biteni tam hatırlasana bakalım. Neredeyse bir asır oldu. Her kargaşadan sonra Avrupa işimize karıştı. Ne Hamit zamanında ne de ondan önce bizi rahat bıraktılar. Tabii elin gavurunun sana imkan tanıyacağı yok ya, sen kendin başaracaksın. Hem de gavura rağmen, şanlı ecdat gibi. Şu şanlı ecdat lafını bugünlerde çok duyar olduk değil mi? Bir özenme var o günlere. Bazı saray erkanının da şanlı ecdadım gibi ile başlayan cümleler kurdukları söyleniyor ya. Geçti o günler derim. Lakin sokaklarda bile bir özlem var o günlere.
5. ayrımın sonu. Sayfa 55.